Ayrım 2. Mavi Ufuklar, Wilbur Smith, sayfa 16. Zama babasının ölüm döşeğindeyken ona Jim hakkında söylediklerini hatırladı. İyice yaşlanmış postunun üzerinde yatıyordu. Gücü bir zamanlar gökyüzünü havada tutmaya yetecek kadar fazla olan tükenmiş bir dev gibiydi. Jim Courtney babasının oğludur diye fısıldamıştı Aboli. Benim Tom'a yaptığım gibi sen de hep onun yanında ol. Asla pişman olmayacaksın oğlum. Ben de seninle geleceğim diye tekrarladı Zama ve Jim ona göz kırptı. Elbette geleceksin seni maskara. Seni benden başa kim yanına alır? Zamanın sırtına öyle bir şaplak indirdi ki oğlanı neredeyse oturduğu yerden düşürecekti. Daha konuşacaktı ama tam o sırada ayağının altında sıkıştırdığı olta ipi aniden gerildi ve Jim zafer dolu bir çığlık attı. Julie kapıyı çalıyor. İçeri buyur koca Julie. Küreyi bırakıp oltayı kaptı. Her iki eliyle sıkı sıkıya tutarak hazır bir şekilde bekledi. Diğer ikisi Jim'in söylemesine gerek bırakmayarak holtalarını hızla kayığın içine çektiler. Söz konusu çok büyük bir balıkken Jim'e mümkün olduğunca boş alan vermenin hayati bir önem taşıdığını biliyorlardı. ''Gel bana güzelim'' diye fısıldadı Jim balığa. Oltanın ipini baş parmağıyla işaret parmağı arasında nazikçe tutuyordu. Akıntının yumuşak basıncından başka hiçbir şey hissetmiyordu. ''Gel hadi sevgili, babacık seni çok seviyor'' diye yalvardı. Sonra ipte bir basınç hissetti, hafif sinsi bir hareketti. Jim'in tüm sinir uçları alarma geçti. Orada, hala orada. İp yine gevşeyip sarktı. ''Beni terk etme bir tanem, lütfen beni bırakma.'' Jim ipi elinden doğruca yeşil derinliğe gidecek şekilde havada tutarak kayığın kenarından eğildi. Diğerleri nefeslerini tutmuş onu izliyordu. Sonra aniden havaya kaldırdığı sağ elinin büyük bir ağırlık tarafından karşı konulmaz bir şekilde aşağı çekildiğini gördüler. Jim'in kol kasları saldırıya hazırlanan bir engerek gibi kasılıp gevşedi. İpi tutan el neredeyse su yüzeyine değecekti. Zama ile Mansur soluklarını tutmuş sessizce olan biteni izliyorlardı. ''Evet'' dedi Jim usulca. ''Şimdi.'' Vücudunun ağırlığını geriye verdi. ''Evet ve evet ve evet.'' Her söyleyişinde ipi önce sağa sonra sol eliyle çekiyordu. Ama Jim'in kuvveti bile ipin yükselmesini sağlayamıyordu. ''Bu bir balık olamaz'' dedi Mansur. ''Hiçbir balık bu kadar güçlü değildir. Çengeli dibe taktırmış olmalısın.'' Jim ona cevap vermedi. Dizlerini destek almak için ahşap küpeşteye dayamış, tüm ağırlığını olanca gücüyle geriye vermişti. Dişleri kenetlenmiş, yüzü harcadığı çaba yüzünden morarmıştı ve gözleri yuvalarından fırlayacakmış gibi görünüyordu. ''İpin gerisini sıkıca tutun'' diye yutkundu. Diğer ikisi hemen yerlerinden fırlayıp yardıma koştular. Ama onlar daha kıça varmadan Jim'in ayakları yerden kesildi ve kayığın kenarına doğru sürüklendi. İp avuçlarının arasından hızla kayıyordu. Derisi parçalanırken ellerinden kömür ateşi üzerinde kızaran kuzu pirzolasınınkine benzer bir koku yayılmaya başladı. Jim acıyla haykırdı ama ipi kararlı bir şekilde tutmaya devam etti. Olağanüstü bir çabayla ipi küpeştenin gerisine çekti ve orada tutmaya çalıştı. Ama parmak eklemleri hızla tahtaya çarpınca ellerinin üzerindeki derilerin de bir kısmını kaybetti. İpi ahşaba bastırırken eldiven niyetine kullanmak üzere başındaki kepi çekip aldı. Üçü de cehennem ateşindeki iblisler gibi bağırıyordu. ''Yardım edin, ucunu yakalayın. Bırak gitsin, çengeli düzelteceksin.'' ''Kovayı alın, üzerine su dökün, ip şimdi alev alacak.'' Zama ipi hem iki eliyle yakalamayı başarmıştı ama ikisinin birleşen gücü bile balığın kaçışını engelleyemiyordu. Kenara sürten ip tıslıyor, koca kuyruğun itici gücü hissediliyordu. ''Tanrı aşkına su, ıslat şunu!'' diye uludu Jim. Mansur hemen kovayı suya daldırdı ve elleriyle tıslayan ipin üzerine boşalttı. Su buharlaşırken oluşan duman havaya yükseldi. ''Tanrım, bu kangalın neredeyse sonuna geldik.'' diye bağırdı Jim ipin ucuna baktığında. ''Çabuk ol Mansur, diğer kangalı ekle.'' Mansur o meşhur çabukluğuyla diğer kangalı bağladı ama o bile ucu ucuna yetişmişti. Düğümü attığı sırada ip büyük bir güçle parmakların arasından çekildi ve derilerini biraz daha yüzerek yeşil derinliklere indi. ''Dur.'' diye yalvardı Jim büyük balığa. ''Bizi öldürmeye mi çalışıyorsun Julie? Hiç durmayacak mısın güzelim?'' ''İkinci kangalın yarısı gitti bile.'' diye uyardı Mansur onları. ''Bırak da yerine geçeyim Jim, bütün güverte kan içinde kaldı.'' ''Hayır, hayır.'' Jim başını hararetle iki yana salladı. ''Yavaşlıyor, umudunu kesmek üzere.'' ''Kesilen senin umudun mu, onun kimi?'' diye sordu Mansur. ''Sen sahneye falan çıksana kuzen.'' dedi Jim haşince. ''Zekanı buralarda harcıyorsun.'' Derisi parçalanmış, parmaklarının arasındaki ipin ilerleyişi yavaşladı ve sonra durdu. Su kovasını bırak diye buyurdu Cim. İpin ucundan tut. Mansur Zaman'ın arkasına geçip diğerlerine destek oldu. Yükü azalan Cim bir elini bırakıp parmaklarını emdi. Bunu zevk için mi yapıyoruz diye sordu merakla. Sonra sesi ciddileşti. Şimdi sıra bizde Julie. İp üzerindeki baskılarını hiç hafifletmeden hareket edip kayığın gövdesi boyunca ipi bacaklarının arasına alıp hafifçe eğilerek ard arda sıralandılar. Bir, iki, haydi diye hareket anını belirledi Cim ve üçü birden var güçleriyle çektiler. İki kangalın düğümlendiği bölüm kenarın üzerinde belirdi ve üçüncü adam olan Mansur ipi düzgün bir şekilde teknenin içine yerleştirdi. İri balık dört kez daha kaçmaya yeltendi ve kayıktakiler her seferinde ipi serbest bıraktı. Ama balığın aldığı mesafe her seferinde daha da azalmıştı. Takati giderek tükenen balığın burnunu geri döndürüp kayığa doğru çekmeye devam ettiler. En önde duran Cim birdenbire neşeyle bağırdı. İşte orada, onu görebiliyorum. Balık gövdenin altında derinlerde geniş bir daire çizdi. Görüş alanlarına girdiğinde bronz kırmızı gövdesi üzerine vuran gün ışığıyla bir ayna gibi parladı. Ulu Tanrım, ne kadar da güzel. Cim balığın zümrüt derinliklerden ona bakan altın rengi kocaman gözünü görebiliyordu. Mercanın ağzı açılıp kapanıyor, oksijene aç gövdesine suyu pompalayan solungaçları üzerindeki pullar ışıldıyordu. Balığın çenesi yetişkin bir adamın başını ve omuzlarını içine alacak kadar genişti. Ve keskin, sık dişleri de işaret parmağı uzunluğunda ve kalınlığındaydı. Doğru amcanın hikayesine şimdi inandım işte. Cim zorlukla yutkundu. Bu dişler bir adamın bacağını kolayca koparabilir. Sonunda Cim'in kancayı balığın çenesine geçirmesinden iki saat sonra Mercan'ı kayığın yanına çekebildiler. Üçü yan yana durarak dev balığın başını suyun içinden çıkardılar. Onlar başını suyun üzerine çeker çekmez balık can havliyle çırpınmaya başladı. Gövdesi uzun boylu bir adamın yarı uzunluğundaydı ve bir Shetland midillisi kadar da genişti. Burnu geniş kuyruğuna değene dek bir o yana bir bu yana kıvrılıp büküldü. O kadar çok su sıçratmıştı ki kayıktaki üç kafadar bir şelalenin altında oturuyorlarmışçasına sırılsıklam olmuştu. Balığın kıvranmaları sona erene dek kararlılıkla durdular. Sonra Cim seslendi. Sıkı tutun, artık sonu geldi. Uzanıp aynalığın altındaki askıda duran sopayı aldı. Sopanın bir ucu kurşunla ağırlaştırılmıştı. Cim'in güçlü sağ elinde dengeli bir şekilde duruyordu. Balığın kafasını havaya kaldırdı ve sopayı tüm gücüyle savurdu. Darbe balığın parlak sarı gözlerinin arasındaki kemik çıkıntısına indi. Dev gövde birden kas katı kesildi ve ardından kıpkırmızı ışıltılar saçarak şiddetle titredi. Ölen balık solungaçları bir hanımefendinin şemsiyesi gibi açılmış halde beyaz karnı yukarı dönerek kayığın kenarında yüzmeye başladı. Ter ve deniz suyuyla sırılsıklan bir halde derileri yüzülmüş ellerine bakım yapmaya çalışarak soluk soluğa aynalığa dayandılar ve az önce öldürdükleri şahane yaratığa hayran hayran baktılar. Bir avcının en büyük tutkusunun zirveye ulaştığı bu anda onları pençesine alan yoğun zafer, acıma, mutluluk ve melankoliyi hakkıyla tarif edebilecek kelime yoktu. "Allah'ım, bu bir canavar," dedi Mansur duyulur duyulmaz bir sesle. "Yanında kendimi minicik hissediyorum." Köpek balıklarının etrafımıza toplanması an meselesi diyen Cim o büyülü ana bir son verdi. Yardım edin de onu tekneye alalım. İpi balığın solungaçlarından geçirip kayağa çektiler. Kenardan içeri aldıklarında kayık alabora olma noktasına yaklaşarak tehlikeli bir şekilde sallandı. Balığın dev gövdesi oturaklarda oturmalarına imkan vermiyordu. Bu yüzden küpeşteye tünediler. Balığı kayığın içine çektikleri sırada bir pulu kopmuştu. Bir İspanyol altın sikkesi büyüklüğündeydi ve tıpkı onun gibi parlıyordu. Mansur pulu alıp güneşe doğru tuttu ve hayranlıkla pırıltısına baktı. "Bu balığı eve, High Wheel'da götürmeliyiz," dedi. "Neden?" diye sordu Cim kabaca. "Aileye göstermek için, babalarımıza." "Gece çökmeden rengi kaybolur, pulları kuruyup matlaşır ve eti çürüyüp kokmaya başlar." Cim başını iki yana salladı. "Onu böyle tüm ihtişamıyla hatırlamak istiyorum." "Öyleyse onu ne yapacağız?" "Vok gemisinin katibine satacağız." "Böylesine güzel bir yaratığı bir çuval patatesmiş gibi satacaksın ha. Bu dine küfür sayılır," diye itiraz etti Mansur. "Size karadaki hayvanları ve denizdeki balıkları veriyorum. Öldürün, yiyin," diye alıntı yaptı Cim. "Tekvin, Tanrı'nın kendi sözleri. Nasıl küfür olabilir ki?" "Senin Tanrı'nın, benimkinin değil," diye karşı çıktı Mansur. "İkimizinki de aynı Tanrı. Onu farklı isimlerle anıyoruz, hepsi bu. O benim de tanrım dedi Zama kendine dahil ederek. Uluların en ulusu, kulu kulu. Jim yaralı elini bir parça bezle sardı. O halde kulu kulu adına. Mercan Hollanda gemisine çıkış biletim olacak. Onun sayesinde katibe kendimi tanıtacağım. Ona sadece balık satmakla kalmayacağım. High Wild'ın bütün ürünleri için bir pazar oluşturacağım. Tek yelkeni açtılar ve arkalarından saatte 20 kilometre hızla esen kuzeybatı rüzgarı sayesinde sancak tarafına doğru hızla ilerlediler. Körfez'de kalenin topları önünde demir atmış 8 gemi vardı. Çoğu haftalardır oradaydı ve gerekli tüm erzakı depolamışlardı. Jim Körfez'e en son giren gemiyi işaret etti. Aylardır karaya ayak basmamış olmalılar. Taze yiyecekler için fazlasıyla açtırlar. Muhtemelen pek çok iskorbüt vakası vardır. Jim kayığı büyük gemiye yöneltti. Onların yüzünden neredeyse canımızdan olacaktık. Bize iyi bir kar borçlular. Tüm Courtney'ler iliklerine kadar tacirdi ve kar sözcüğü en gençleri için bile neredeyse kutsal bir anlam taşırdı. Hollanda gemisine doğru ilerlemeye devam ettiler. Üç güverteli yüksek, her bir yanında 20 top bulunan, kare armalı, üç direkli büyük bir gemiydi. Silahlı bir ticaret gemisi olduğu açıkça anlaşılıyordu. Vok Flandrası ve Hollanda Cumhuriyeti bayrağı taşıyordu. Jim gemiye yaklaştıkça fırtınaların donanıma ve gövdeye verdiği zararı daha iyi gördü. Zorlu bir yolculuk yaptığı belli oluyordu. Daha da yaklaştıklarında geminin kışındaki ismi seçebildi. Yaldızla yazılmış harfler solmuştu. Het Galukkige Meuf, yani şanslı martı. Jim bu yıpranmış eski püskü gemiye daha uygunsuz bir isim verilemeyeceğini düşünüp sırıttı. Sonra yeşil gözleri şaşkınlık ve ilgiyle kısıldı. Vay canına kadınlar! İleriyi işaret etti. Yüzlerce kadın! Zama ile Mansur da ayağa kalkıp direğe tutundular ve gözlerini elleriyle gölgeleyerek gemiye baktılar. Doğru! Diye bağırdı Mansur. Kasaba sakinlerin eşleri, nefes aldırmamacasına korunan soğuk kızları ve rıhtımdaki tavernalarda çalışan sürtükler haricindeki kadınlara ümit burnunda nadiren rastlanırdı. ''Şunlara bakın'' dedi Jim soluğunu şaşkınca içine çekerek. ''Şu güzellere bir bakın.'' Güvertede ana direğin etrafı kadınlarla doluydu ama ayrıntılar seçilmiyordu. ''Güzel olduklarını nereden biliyorsun?'' diye sordu Mansur. ''Bu mesafeler anlamak imkansız. Muhtemelen ucube koca karılardır.'' ''Hayır, Tanrı bize karşı o kadar zalim olamaz.'' Jim heyecanla güldü. ''Her biri cennetten çıkma birer huri. Biliyorum işte.'' Kıç üstü güvertesinde küçük bir subay grubu vardı. Çok sayıdaki denizciler daha şimdiden geminin hasarlı donanımını ve gövde boyasını onarmaya girişmişti. Ama kayıktaki üç gencin gözleri baş güvertedeki kadınlardan başkasını görmüyordu. Gemiden yayılan korkunç koku tekrar genizlerine doldu ve Jim dehşetle bağırdı. ''Prangaları var!'' Üç genç içinde gözleri en keskin olan oydu ve güvertedeki kadınların tek sıra halinde zincirli bir tutuklunun aksak yürüyüşüyle ilerlediğini görmüştü. Mahkumlar diye onayladı Mansur. Cennetten çıkma hurilerin kadın mahkumlarmış. Günahtan da çirkin. Çamurda kaplı ıslak yaratıkların bir kısmını görebilecek kadar yaklaşmışlardı. Yağlı gri saçları, dişsiz ağızları, pörsümüş buruşuk derileri, yuvalarına kaçmış gözleri, mutsuz yüzleri ve çoğunun kurbanı olduğu iskorbütün çirkin morluklarıyla sefil bir manzara sergiliyorlardı. Yaklaşan kayığa donuk, umuttan yoksun gözlerle hiçbir ilgi ve duygu göstermeksizin baktılar. Jim'in şehvetli içgüdüleri bile onu terk etmişti. Karşısındaki yaratıklar insanlıktan çıkmış, dövülüp taciz edilmiş birer hayvana dönüşmüştü. Kaba yelken bezinden yapılmış elbiseleri yırtık pırtık ve çamurla kaplıydı. Amsterdam'dan ayrıldıkları günden beri aynı elbiseleri giydikleri belliydi. Değil giysilerini, bedenlerini yıkayacak sudan bile mahrumdular. Ana direk babalarında ve güverteye üstten bakan baş kasarada konuşlanmış tüfekli gardiyanlar gözlerini mahkumların üzerinden ayırmıyordu. Kayık gemiye iyice yaklaştığında mavi üniformalı düşük rütbeli bir subay hızla geminin yan tarafına seyirtti ve bir konuşma borusunu ağzına doğru kaldırdı. ''Uzak durun!'' diye bağırdı Felemenkçe. ''Bu bir mahkum gemisi. Uzak durun yoksa ateş açarız.'' ''Şaka yapmıyor Jim!'' dedi Mansur. ''Haydi uzaklaşalım.'' Jim onu duymazdan gelerek balıklardan birini kaldırıp gösterdi. ''Mars biz!'' taze balık diye bağırdı adama. ''Denizden yeni çıktı, bir saat öncesinin avı.'' Kenardaki adam tereddüt edince Jim fırsatı hemen hissetti. ''Şuna bir bak!'' Kayığı neredeyse tamamen dolduran dev balığı gösterdi. ''Mercan, denizlerdeki en lezzetli balık. Gemideki herkesi bir hafta doyuracak kadar bol eti var.'' Bekle diye bağıran adam aceleyle küçük subay grubuna doğru yürüdü. Kısa ve hararetli bir görüşmenin ardından geri döndü. Tamam o halde gel ama provamızdan uzak dur. Kıç zincirlerinin yanına git. Mansur küçük yelkeni indirdi ve geminin kıçına doğru kürek çektiler. Tüfeklerini kayığa doğrultmuş üç denizci kenardan onları izliyordu. Numara yapmaya kalkmayın diye uyardı küçük subay onları. Tabii karnınıza bir top yemek istemiyorsanız. Jim ona sevimli bir şekilde sırıtıp boş olan ellerini gösterdi. Kötü bir niyetimiz yok bayım, bizler dürüst balıkçılarız. Sıralarca zincirli kadının üzerinde bıraktığı etki hala sürüyor, zavallı bir şekilde yürüyen kadınlara gözlerini dikmiş, tiksintiyle karışık acımayla bakıyordu. Sonra dikkatini kayığı gemiyle borda bordaya getirmeye verdi. Bunu bir denizciye has ustacı hareketlerle yaptı ve zamada palamarı üstlerindeki zincirlerin başında bekleyen denizciye doğru attı. Geminin katibi olan Tıknaz Kela'dan başını kenardan uzattı ve kayığı dolduran balıkları dikkatle gözden geçirdi. Mercan'ın dev gövdesinden çok etkilenmiş görünüyordu. ''Bağırmayacağım, buraya gel de öyle konuşalım.'' diyerek gemiye davet etti Jim'i. Sonra bir denizciye aşağı ip merdiven sarkıtmasını emretti. Jim'in dört gözle beklediği davet de buydu. Çıplak ayaklarıyla bir akrobat gibi rahat ve çevik hareketlerle ip merdiveni tırmanıp güverteye indi. ''Büyü için ne kadar istiyorsun?'' Katibin sorusu muğlak, Jim'in vücudunda gezinen bakışları bir kulan paranınkiler gibi hesapçıydı. Kaslı göğsü ve kolları, güneşin bronzlaştırdığı uzun ve düzgün bacakları incelerken iyi bir parça diye düşündü. ''Bütün balık yükümüz için 15 gümüş gulden.'' Jim ikinci kelimeyi üzerine basa basa söylemişti. Katibin ona ilgi duyduğu belliydi. ''Aklını mı kaçırdın sen?'' diye çıkıştı katip. ''Seni, balıklarını ve sefil kayığını birlikte alıyor olsam bile anca bunun yarısı kadar edersiniz.'' ''Kayık ve ben satılık değiliz.'' dedi Jim tadını çıkararak. Pazarlık aşaması daima ona zevk verirdi. Bu konuda çok iyiydi. Babası onu mükemmel eğitmişti. En iyi fiyatı alabilmek için katibin ona duyduğu cinsel ilgiyi kullanmaktan çekinmedi. Tüm yük için 8 guldene anlaştılar. ''En küçük balığı ailemin akşam yemeği için saklamak istiyorum.'' dedi Jim ve katip gevrek gevrek güldü. ''İyi pazarlık ediyorsun kerata.'' Sağ ayasına tükürüp elini uzattı. Jim de kendi ayasına tükürdü ve el sıkışarak alışverişe son noktayı koydular. Katip Jim'in elini gerekenden biraz daha uzun tutmuştu. ''Satacak başka neyin var genç aygır?'' Jim'e göz kırptı ve dilini güneşin çatlattığı kalın dudaklarının üzerinde gezdirdi. Jim ona hemen cevap vermedi ve şanslı martının mürettebatının yükleme ağını kayığa indirişini izlemek için kenardan eğilip aşağı baktı. Mansur'la Zama büyük bir çaba harcayarak dev balığı ağa yerleştirdiler. Sonra tayfalar ağı güverteye çekti. Jim bunu izledikten sonra katibe döndü. ''Sana yüklü miktarda taze sebze satabilirim. Patates, soğan, bal kabağı, meyveler. Hepsini sana şirket bostanlarında yetişen sebzelerin yarı fiyatına veririm.'' dedi Jim. ''Sebze ve meyve satışının Vok'un tekelinde olduğunu sen de pek ara biliyorsun.'' dedi katip tereddüt ederek. ''Münferit tacirlerden mal almam yasak.'' ''Doğru, cebe koyulacak birkaç guldenle o sorunu çözebilirim.'' Jim burnunun yan tarafına dokundu. Ümit burnundaki şirket memurlarının gönlünü almanın ne denli kolay olduğunu herkes bilirdi. Kolonilerde rüşvet bir yaşam biçimiydi. ''Pekala, elinizdekilerin en iyilerini toplayıp getir öyleyse.'' dedi katip teklifi kabul ederek ve elini babacan bir tavırla Jim'in omzuna koydu. ''Ama sakın yakalanayım deme. Senin gibi güzel bir oğlanın vücudunun kırbaç darbeleriyle lime lime olmasını istemem.'' Jim çok belli etmemeye çalışarak adamın dokunuşunu savdı. Müşteriyi asla gücendirmemek gerekirdi. Bu sırada baş kasarada ani bir karışıklık oldu ve terli katibin şehvet yüklü ilgisinin başka yöne çevrilmesini minnetle fırsat bilen Jim omzunun üzerinden baktı. Kadın mahkumların ilk grubu güvertelerin altına doğru bir sürü gibi güdülüyor, bir başka grupta hava almaları için güverteye çıkarılıyordu. Jim yeni grubun ön sırasında duran kıza baka kaldı. Soluğu kesilmiş nabzı kulaklarında atmaya başlamıştı. Kız uzun boylu ama ölesiye zayıf ve solgundu. Üzerinde yelken bezinden paçavraya dönmüş bir elbise vardı. Öylesine paralanmıştı ki açılan deliklerden dizleri görülüyordu. Etleri açlıktan erimiş, bacakları incecikti ve kemikleri fırlamıştı. Aynı durum kolları için de geçerliydi. Şekilsiz yelken bezinin altındaki bedeni bir oğlan çocuğuna aitmiş gibiydi. Bir kadının dolgunluğundan, yuvarlak hatlarından eser yoktu. Ama Jim kızın vücuduna değil yüzüne bakıyordu. Başı küçüktü ama uzun boynu üzerinde açılmamış uzun saplı bir lale tomurcuğu gibi zarifçe dimdik duruyordu. Cildi solgun, pürüzsüzdü ve öylesine şeffaf görünüyordu ki Jim bir an derisinin altındaki elmacık kemiklerini görebileceğini sandı. İçinde bulunduğu korkunç şartlara rağmen kendisini çıkışı olmayan umutsuzluk batağına kaptırmamak için çaba sarf etmiş olduğu açıkça görülüyordu. Saçları olabildiğince düzgün bir şekilde toplanıp örülerek omzunun önünden aşağı sarkıtılmıştı. Her nasılsa saçlarını tarayabilmiş ve nispeten temiz tutabilmişti. Çin ipeği gibi yumuşacık görünen saçları neredeyse beline kadar iniyordu. Güneş ışığında bir altın sikke gibi göz kamaştırıcı bir şekilde parlıyordu. Ama Jim'in nefes almasını bir dakika boyunca engelleyen gözleri oldu. Masmaviydiler. Yaz ortasında Afrika göğü gibi yoğun bir mavi. Jim'i ilk görüşünde gözleri irileşti. Sonra dudakları aralandı ve aralarında hiçbir boşluk olmayan beyaz düzgün dişleri göründü. Aniden durdu ve arkasındaki kadın şaşırarak ona çarptı. İkisi de dengesini kaybetti ve neredeyse yere düşüyorlardı. Ayak bileklerindeki demirler şıkırdadı ve diğer kadın Antwerp limanlarına özgü kaba şivesiyle küfrederek onu itti. ''Haydi prenses, o güzel kıçını kaldır da yürü.'' Kız onu duymamış gibiydi. Gardiyanlardan biri yanı başında belirdi. ''Yürümeye devam et, sersem inek.'' Düğümlü iple ince çıplak koluna vurdu ve kıpkırmızı bir iz bıraktı. Jim kızı koruma içgüdüsüyle oraya koşmamak için kendini zor tuttu ve en yakındaki gardiyan bu hareketi hissetti. Tüfeğinin namlusunu bir adım gerileyen Jim'e yöneltti. O mesafeden ateş ettiği takdirde bağırsaklarının döküleceğini biliyordu. Ama yaptığı hareketi kız da görmüş, onda bir şey olduğunu fark etmişti. Gözleri koluna yediği darbe yüzünden yaşlarla dolarken sendeleyerek ilerledi ve diğer eliyle kızarık bölgeyi övdü. Jim'in kök salmış gibi durduğu yerin önünden geçerken o büyüleyici gözlerini gencin üzerinden bir an için bile ayırmadı. Jim onunla konuşmaya çalışmanın boşuna ve tehlikeli olacağını biliyordu. Ama sözlerin dudaklarının arasından dökülmesine engel olamadı. Sesinde merhamet vardı. ''Seni aç bırakmışlar.'' Kızın dudaklarında bir gülümseyişin hayaleti dolaştı ama onu duyduğuna dair başka hiçbir belirti göstermedi. Sonra arkasındaki cadaloz onu yine iteledi. ''Bugün senin için genç kamış yok majesteleri. Parmağını kullanmak zorundasın. Haydi yürü.'' Kız güverte boyunca ilerleyerek Jim'den uzaklaştı. ''Sana bir öğüt vereyim oğlum.'' dedi katip omzunun gerisinden. ''Bu orospularla hiçbir şey yapmaya kalkma. Cehenneme giden en kestirme yol odur.'' Jim kendini zorlayarak sırıttı. ''Alnımda salak mı yazıyor? Cesurumdur ama aptal değilim.'' Elini uzattı ve katip avucuna 8 gümüş gulden saydı. Jim bir bacağını kenardan aşağı sarkıttı. ''Sebzeleri yarın getiririm. Belki ondan sonra birlikte kıyıya çıkar ve meyhanelerden birinde kafaları çekeriz.'' Kayığı ayak bastığında mırıldandı. ''Ya da boynunu ve şişko bacaklarını kırarım.'' Yekenin başında yerini aldı. ''Mola edin.'' diye seslendi Zamaya ve kayığı rüzgar önüne kattı. Martı'nın gövdesinin hemen dibinden ilerlediler. Top güvertesini havalandırmak ve içeri ışık girmesini sağlamak için lombarların kapakları açılmıştı. Jim kapakların hizasına vardığında en yakınındakinden içeri baktı. Tıklım tıklım leş kokulu top güvertesi cehennemden bir köşe gibiydi ve koku akla lağım çukurlarını ve domuz ahırlarını getiriyordu. Yüzlerce insan aylar boyunca bu basık dar yerde tıkılmış kalmıştı. İkinci ayrımın sonu. Sayfa 26.